Ayrım 2. Kamu yönetimi. Sayfa 16. Mahalli İdareler Maliyesi. Ünite 2. İdareler arası mali ilişkiler. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında görev ve kaynak bölüşümü konusu literatürde mali tevzin kavramı ile ifade edilmektedir. Tevzin denkleştirme, dengeleme, mali tevzin ise mali denkleştirme anlamına gelmektedir. Mali tevzinin gerekçesini, kamu maliyesini ve ulusal ekonominin birliği ve bütünlüğü anlayışı oluşturur. Mali tevzin dar ve geniş olmak üzere iki türlü tanımlanabilir. Dar anlamda mali tevzin sadece kamu gelirlerinin merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bölüşülmesine ilişkin düzenlemeleri ve yerel yönetimlerin vergi koyma yetkilerinin kapsamının ve sınırlarının saptanmasını içermektedir. Geniş anlamda mali tevzin ise merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kamu gelir kaynaklarını bölüştürmesini, yanı sıra yerel yönetimlerin görev ve etkinlik alanlarının da sınır ve kapsamının saptanmasını ifade etmektedir. İdareler arası mali sistemin harcamalar, öz gelirler, idareler arası mali aktarımlar ve borçlanma olarak dört bileşeni bulunmaktadır. İdareler arası mali sistemin kamusal hizmet sunumunda yerel farklılıkları dikkate alan, harcamalarla gelirler arasındaki bağı güçlendirerek hesap verebilirliği ve şeffaflığı geliştiren bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Yerel yönetimlerin harcama sorumluluklarının saptanması, idareler arası mali ilişkilerin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Çoğu ülkede yerel yönetimler, komünel hizmetler olarak adlandırılan şehir içi yolların, su ve kanalizasyon tesisatının, parklar, spor tesisleri ve mezarlıkların yapımı, bakımı ve işletilmesiyle itfaiye, ışıklandırma, çöp toplama, sosyal barındırma ve benzeri hizmetlerden sorumludurlar. En yüksek boyutta sorumluluk ise sosyal sektör hizmetler denilen eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarından harcama sorumlulukları verildiğinde ortaya çıkmaktadır. Sosyal sektör hizmetleri fiziki altyapı ve benzeri komünel hizmetlerden iki yönleriyle farklılaştırmaktadırlar. İlki vatandaşların bu hizmetlerden yararlanmada eşit hakkı sahip olmaları gerektiğinden nerede ikamet ederlerse etsinler ulusal standartta sunulmaları beklenmektedir. İkincisi bu hizmetlerin etki alanları genellikle geniş bir alanı kapsamaktadır. Yerel yönetimlerin anayasa ya da kanunlarla açıkça yasaklanmamış, kendi yetki alanları dışında bırakılmamış veya başka herhangi bir yönetimin görev alanına girmemiş ve başka herhangi bir yönetime verilmemiş olmak kayıt ve şartıyla her türlü görevi üstlenebilmeleri ve bu konuda takdir yetkisine sahip olmaları anlamına gelmektedir. Liste yetki yönetiminde yerel yönetimlerin görev alanı sınırının kanunlarla kesin olarak belirlenmesi ve yerel yönetimlerin yasa koyucudan yeniden bir kanuni yetki almadan bu sınırların dışına çıkmamaları söz konusudur. Açıklık hangi hizmetin hangi yönetim düzeyi tarafından üretileceğini ya da ortaklaşa yürütülenlerden hangi rolün üstlenileceğinin belirtilmesidir. Açıklığın ilk adımı yetkinin belirlenmesidir. Yetkinin belirlenmesi, harcamaların hangi limitler içerisinde, ilgili yönetim düzeyinde, kimin sorumluluğunda yönetileceğinin belirlenmesini içermektedir. Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın 4. maddesinde yerindenlik, subsidiarite ilkesi, kamu sorumluluklarının genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılması şeklinde tanımlanmıştır. Kaynak dağılımında etkinliğe ulaşabilmek için kamusal hizmet sunumu kişilerin tercihleri ve ihtiyaçları ile orantılı olmalıdır. Bu da hizmetin fayda ve maliyet alanlarının iyi belirlenmesi ile gerçekleştirilebilir. Kamusal hizmet sunumunda fayda ve maliyetlerin yayıldığı alan bütün ülkeyi kapsıyorsa, merkezi yönetimin sadece yerel yönetimi sorumluluk alanını kapsıyorsa, yerel yönetim biriminin ilgili mal ve hizmeti üretmesi uygun olabilir. Bir üretim veya sunum faaliyetinin ölçeğinin genişletilmesi sonucu sağlanan maliyet kazanımlarını ifade etmektedir. Ölçek ekonomilerinin geçerli olduğu durumda üretilen mal miktarı arttıkça ya da sunulan hizmetten yararlanan sayısı arttıkça kişi başı maliyetler azalmaktadır. Harcama sorumluluklarının tahsisinde ölçek ekonomilerinin belirlenebilmesi için nüfus büyüklüğü, kırsal kentsel sınıflandırılması ve mali kapasite kriterleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Dışsallıklar. Bir mal veya hizmetin üretim ve tüketiminin üçüncü kişiler üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratmasıdır. Bu tür dışsal etkiler genellikle sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerde söz konusu olmaktadır. Faydası komşu bölgelere taşan hizmetleri yerel yönetimler daha az üretmeyi tercih ederlerken, maliyetleri diğer yerel yönetimlere katlandığı durumda ise aşırı üretime gidebileceklerdir. Fayda ve maliyetlerin yayıldığı alan tüm ülke ise merkezi yönetimin, yerel yönetimin sorumluluk alanı ise yerel yönetim biriminin ilgili mal ve hizmeti üretmesi gündeme gelir. Genel olarak yerel yönetimlerin öz gelirlerini, yerel vergiler, yerel harçlar, harcamalara katılma payları, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka şekilde değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerle her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Bunların içinde en büyük pay ise yerel vergilere aittir. Yerel vergi, yerel yönetimler tarafından tarh olunan ve veya yerel yönetimlerin oranlarını belirlediği, gelirleri yerel yönetimlere kalan vergiler şeklinde tanımlanmaktadır. Yerel yönetimlerin idari etkinlik faktörü ve yerel hudutlar içerisinde hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak tam bir vergileme yetkisine sahip oldukları sınırsız vergileme yönteminde vergi kaynağının seçiminde olduğu kadar idaresinde de yerel yönetimler özerktirler. Çifte vergileme. Aynı vergi kaynağı üzerine değişik idarelerin aynı türden vergi koymaları durumu. Vergi kaynaklarının çeşitli idari üniteler arasında paylaştırılarak bazı vergilerin merkezi yönetime, bazılarının da yerel yönetimlere bırakılmasını öngören sistem, vergi kaynaklarının ayrılması sistemidir. Ek oran yöntemine göre vergiler, elde ettiği geliri diğer yönetimlerle paylaşan tek bir yönetim tarafına idare edilmektedir. Ekonomik teoriye göre hareketsiz ve bölgeler arasında eşit dağılmış faktörlerin vergilendirilmesi yerel yönetimlere bırakılmalıdır. En iyi örnekler emlak ve motorlu taşıtlar vergileridir. Yerel yönetimlerin gelir yönetme kapasiteleri merkezi yönetimi oranla daha zayıftır. Bu nedenle yönetimi zor, karmaşık ve masraflı olan gelirler yerel yönetimlere bırakılmamalıdır. Yerel yönetimlere tahsis edilen gelirlerin istikrarlılık ve esneklik özelliklerini bir arada bulundurması gerekmektedir. Bir ülkenin içerisindeki yerel yönetimlerin idari alanları, nüfuslarının yapısı, yüz ölçümleri ve ekonomileri bakımından birbirlerinden farklılaşmaktadır. Öz gelirlere dayanan bir gelir sistemi uygulamasından zengin yöreler daha avantajlı çıkabileceklerdir. Fakir yörelerdeki yerel yönetimler ise yeterli kaynaklara sahip olmadıkları için zorunlu hizmetleri dahi yerine getirmekte zorlanabileceklerdir. Fayda maliyet ilişkisi sağlamakta kullanılabilecek gelir yönetimi araçları, faydalanma vergileri ve kullanıcı harçlarıdır. Faydalanma vergileri ve kullanıcı harçları, yerel kamusal mallarda ortaya çıkan sıkışıklık maliyetlerini ve dışsallıkları kontrol etmek için de kullanılabilecektir. İdareler arası mali aktarımlar, çoğu gelişmekte olan ülkedeki yerel yönetimlerin ana gelir kaynağını oluşturmaktadır. İdareler arası mali yardımlar, merkezi yönetimin tasarrufuna ya da yerel yönetimin talebine bağlı olarak süreklilik taşımayan biçimde yapılan mali aktarımlardır. Koşulsuz yardımlar, yerel yönetim harcamalarına genel bir katkı olarak nitelendirilebilmektedir. Koşullu yardımlar, merkezi yönetimin belirli bir harcama programı veya programın bir parçası için kullanılmak şartıyla yaptığı yardımdır. İdareler arası mali sistemde aktarımların dikey ve yatay mali dengenin sağlanması, politikaların ulusal düzeyde uyumlaştırılması ve bölgeler arası dışsallıkların giderilmesi gibi kapsamlı amaçları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Altın kural, klasik kamu maliyesi teorisine göre devletin yalnızca yatırım amacıyla borçlanabilmesi kuralıdır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki görevlerin ve kaynakların bölüşülmesine ne ad verilir? A. Mali tevzin, B. Komünal hizmetler, C. Sosyal sektör hizmetler, D. Subsidiarite, E. Ölçek ekonomisi. Yanıt 1. A. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki görevlerin ve kaynakların bölüşülmesine mali tevzin denir. 2. Mali tevzin aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Sosyal refah, B. Gelir dağılımı, C. Mali denkleştirme, D. Sosyal denkleştirme, E. Kaynak dağılımı. Yanıt 2. C. Mali tevzin mali denkleştirme anlamına gelir. 3. Mali tevzinin gerekçesini aşağıdakilerden hangisi belirler? A. Bütçe açığının oluşması, B. Bütçe fazlasının oluşması, C. Dışsallıkların oluşması, D. Kamu maliyesini ve ulusal ekonominin birliği, E. Gelir gider açığı. Yanıt 3. D. Mali tevzinin gerekçesini kamu maliyesinin ve ulusal ekonominin birliği ve bütünlüğü anlayışı oluşturur. 4. Kamu gelirlerinin merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bölüşülmesine ilişkin düzenlemeleri ve yerel yönetimlerin vergi koyma yetkilerinin kapsamını ve sınırlarının saptanmasını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Geniş anlamda mali tevzin, B. Dar anlamda mali tevzin, C. Sosyal anlamda mali tevzin, D. Siyasi anlamda mali tevzin. E. Ekonomik anlamda mali tevzin. Yanıt 4. B. Dar anlamda mali tevzin sadece kamu gelirlerinin merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bölüşülmesine ilişkin düzenlemeleri ve yerel yönetimlerin vergi koyma ilkelerini ortaya koyar. 5. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kamu gelir kaynaklarının bölüştürülmesinin yanı sıra yerel yönetimlerin görev ve etkinlik alanlarının da sınır ve kapsamının saptanmasına neden ad verilir. A. Geniş anlamda mali tevzin. B. Dar anlamda mali tevzin. C. Sosyal anlamda mali tevzin. D. Siyasi anlamda mali tevzin. E. Ekonomik anlamda mali tevzin. Yanıt 5. A. Geniş anlamda mali tevzin. Yerel yönetimlerin görev ve etkinlik alanlarının da sınır ve kapsamının saptanmasını ifade eder. 6. Aşağıdakilerden hangisi idareler arası mali sistemin bileşenlerinden biri değildir? A. Harcamalar. B. Öz gelirler. C. İdareler arası mali aktarımlar. D. Borçlanma. E. Para arzı. Yanıt 6E. İdareler arası mali sistemin bileşenleri harcamalar, öz gelirler, idareler arası mali aktarımlar, borçlanmadır. 7. İdareler arası mali ilişkilerin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Yerel yönetimlerin harcama sorumluluklarının belirlenmesi. B. Öz gelirlerin belirlenmesi. C. İdareler arası mali aktarımların yapılması. D. Borçlanma geliri elde edilmesi. E. Para politikasının uygulanması. Yanıt 7A. İdareler arası mali ilişkilerin ilk aşaması yerel yönetimlerin harcama sorumluluklarının belirlenmesidir. 8. Harcama sorumlulukları yönetim düzeyleri arasında genellikle nasıl paylaşılmaktadır? A. Kurumsal bazda, B. Ekonomik bazda, C. Fonksiyonel bazda, D. Finansman bazında, E. İdari bazda. Yanıt 8C. Harcama sorumlulukları yönetim düzeyleri arasında fonksiyonel bazda yapılmaktadır. 9. Kent halkının toplu yaşama sonucu ihtiyaç duyduğu temel kamusal hizmetlere ne ad verilir? A. Mali tevzin, B. Komünel hizmetler, C. Sosyal sektör hizmetleri, D. Subsidiarite, E. Ölçek ekonomisi. Yanıt 9B. Komünel hizmetler, kent halkının toplu yaşama sonucu ihtiyaç duyduğu temel kamusal hizmetlerdir. 10. Aşağıdakilerden hangisi komünel hizmetlere verilen örneklerden biri değildir? A. Su ve kanalizasyon tesisatı, B. Parklar, C. Spor tesisleri, D. Eğitim, E. Mezarlıklar. Yanıt D. Eğitim, sosyal sektör hizmetlerine örnektir. 11. Sosyal devlet olmanın getirdiği toplumun kalkınma ve refahı için gerekli kamusal hizmetlere ne ad verilir? A. Mali tevzin, B. Komünel hizmetler, C. Sosyal sektör hizmetler, D. Subsidiarite, E. Ölçek ekonomisi. Yanıt C. Sosyal sektör hizmetleri, sosyal devlet olmanın getirdiği toplumun kalkınma ve refahı için gerekli kamusal hizmetlerdir. 12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sektör hizmetlerinden biridir? A. Sağlık, B. itfaiye, C. ışıklandırma, D. çöp toplama, E. sosyal barındırma. Yanıt A. Sağlık, eğitim, sosyal destek alanları sosyal sektör hizmetlerine örnektir. 13. 1. Hizmetlerden yararlanmada eşit haklara sahip olma. 2. Etki alanlarının geniş alanı kapsaması. 3. Etki alanlarının genellikle sınırlı olması. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal sektör hizmetlerinin komünel hizmetlerinden farklılığıdır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2, 3. Yanıt D. Sosyal sektör hizmetleri komünel hizmetlerden iki yönüyle farklılaşır. Vatandaşların bu hizmetlerden yararlanmada eşit hakka sahip olması, bu hizmetlerin etki alanlarının genellikle eşit alanı kapsamalarıdır. 14. 1. Genel yetki yöntemi, 2. Liste yetki yöntemi, 3. Karma yetki yöntemi. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri harcamaların bölüşümlü yöntemlerini ifade eder? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2, 3. Yanıt E. Harcamaların bölüşümü yöntemleri 3'e ayrılır. Genel yetki yöntemi, liste yetki yöntemi, karma yetki yöntemi. 15. Yerel yönetimlerin anayasa ya da kanunlarla açıkça yasaklanmamış, kendi yetki alanları dışında bırakılmamış, başka herhangi bir yönetime verilmemiş olmak kayıt ve şartıyla her türlü görevi üstlenebilmeleri, ve bu konuda takdir yetkisine sahip oldukları harcama bölüşümü yöntemine ne ad verilir? A. Genel yetki yöntemi, B. Karma yetki yöntemi, C. Liste yetki yöntemi, D. Geniş yetki yöntemi, E. Spesifik yetki yöntemi. Yanıt A. Genel yetki yöntemi, yerel yönetimlerin her türlü görevi üstlenebilmeleri ve bu konuda takdir yetkisine sahip olmalarını ifade eder. 16. Yerel yönetimlerin görev alan sınırının kanunlarla kesin olarak belirlendiği görev bölüşümü yöntemine ne ad verilir? A. Genel yetki yöntemi, B. Karma yetki yöntemi, C. Liste yetki yöntemi, D. Geniş yetki yöntemi, E. Spesifik yetki yöntemi. Yanıt C. Liste yetki yöntemi, yerel yönetimlerin görev alan sınırlarının kanunlara kesin olarak belirlediği görev bölüşümü yöntemidir. 17. Aşağıdakilerden hangisi liste yetki yönteminin özelliklerinden biri değildir? A. Yerel yönetimlerin parlamento dışında özelliğe sahip olmamaları. B. Yetki bakımından parlamentoya bağlı olmaları. C. Kanunlarla açıkça veya kapalı olarak kendilerine verilmiş olan yetkileri kullanabilmeleri. D. Kanunlarla kendilerine görev olarak verilmemiş bir yerel hizmetin üstlenilmesi halinde yetkisiz bir işlem yapmış olmaları. E. Yerel yönetimlerin her türlü görevi üstlenebilmeleri. Yanıt E. Liste yetki yönteminde de yerel yönetimlerin görev ve yetkileri kanunlarla kesin olarak belirlenir. 18. Yerel yönetimlerin kanunlarda öngörülen belli sayıdaki hizmetleri yapmakla mükellef oldukları harcama bölüşüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel yetki yöntemi, B. Karma yetki yöntemi, C. Liste yetki yöntemi, D. Geniş yetki yöntemi, E. Spesifik yetki yöntemi. Yanıt B. Karma yetki yönteminde yerel yönetimler kanunlarda öngörülen belirli sayıdaki hizmetleri yapmakla mükelleftirler. 19. Yerel yönetimlere kanunların kendilerine yüklediği görev ve hizmetleri yerine getirdikten sonra mahallin ortak ve medeni ihtiyaçlarını gerektirdiği her türlü hizmeti yükleme yetkisini verilebildiği gelir bölüşüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel yetki yöntemi, B. Karma yetki yöntemi, C. Liste yetki yöntemi, D. Geniş yetki yöntemi, E. Spesifik yetki yöntemi. Yanıt B. Karma yetki yönteminde yerel yönetimlerin kanunların kendilerine yüklediği görevleri yerine getirdikten sonra mahallin ortak ve medeni ihtiyaçlarının gerektirdiği her türlü hizmeti yüklenme yetkisi verilebilmektedir. 20. Aşağıdakilerden hangisi harcamaların bölüşüm yetkilerinden biri değildir? A. Açıklık, B. Yerindenlik, C. Doğruluk, D. Ölçek ekonomileri, E. Dışsallık. Yanıt C. Harcamaların bölüşüm ilkeleri A. Açıklık, yerindenlik, ölçek ekonomileri ve dışsallıktır. 21. Hangi hizmetin hangi yönetim düzeyi tarafından üretileceğini ya da ortaklaşa yürütüldüğünde hangi rolün üstleneceğinin belirlenmesine ne ad verilir? A. Açıklık, B. Yerindenlik, C. Doğruluk, D. Ölçek ekonomileri, E. Dışsallık. Yanıt A. Açıklık, hangi hizmetin hangi yönetim düzeyi tarafından üretileceğini ya da ortaklaşa yürütülenlerde hangi rolün üstleneceğini belirler. 22. Açıklık ilkesinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Karlılık oranlarının belirlenmesi, B. Hizmetlerin belirlenmesi, C. Kaynak dağılımının sağlanması, D. Yetkinin belirlenmesi, E. Hiyerarşinin belirlenmesi. Yanıt D. Açıklık ilkesinin ilk adımı yetkinin belirlenmesidir. 23. Harcamaların hangi limitler içerisinde ilgili yönetim düzeyinde kimin sorumluluğunda yönetileceğinin belirlenmesine ne ad verilir? A. Açıklık, B. Saydamlık, C. Yetkinin belirlenmesi, D. Subsidiarite, E. Dışsallık. Yanıt C. Yetkinin belirlenmesi harcamaların hangi limitler içerisinde ilgili yönetim düzeyinde kimin sorumluluğunda yönetileceğinin belirlenmesini içerir. 24. Açıklık ilkesinin İki adımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Mali tevzin, bütçe dengesi. B. Saydamlık, doğruluk. C. Saydamlık, hesap verilebilirlik. D. Yetkinin belirlenmesi, hesap verilebilirlik. E. Yetkinin belirlenmesi, samimiyet. Yanıt D. Açıklık ilkesinin ilk adımı yetkinin belirlenmesi, ikinci adımı ise hesap verilebilirliğinin düzenlenmesidir. 25. Hizmetlerin fayda ve maliyetlerinin içselleştirilebildiği en küçük coğrafi alanın üzerinde kontrolü olan yönetim düzeyi tarafından sunulması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Açıklık, B. Saydamlık, C. Yetkinin belirlenmesi, D. Subsidiarite, E. Dışsallık. Yanıt D. Subsidiarite, hizmetlerin fayda ve maliyetlerinin içselleştirilebildiği en küçük coğrafi alanın üzerinde kontrolü olan yönetim düzeyi tarafından sunulmasıdır. 26. Kamu sorumluluklarının vatandaşa en yakın yönetimler tarafından yerine getirilmesi ilkesine ne ad verilir? A. Yerindenlik, B. Dışsallık, C. Açıklık, D. Ölçek ekonomileri, E. Çifte belgileme. Yanıt A. Yerindenlik kamu sorumluluklarının vatandaşa en yakın yönetimler tarafından sunulmasıdır. 27. Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın kaçıncı maddesi yerindenlik, subsidiarite ilkesini tanımlamıştır. A. 3. madde, B. 4. madde, C. 10. madde, D. 12. madde, E. 15. madde. Yanıt B. Avrupa Yerel Yönetimler Şartı'nın 4. maddesi yerindenlik ilkesinden söz etmektedir. 28. Kaynak dağılımında etkinliğe ulaşabilmenin koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kamusal hizmet sunumunun kişilerin tercihleri ve ihtiyaçları ile orantılı olması. B. Sosyal refahın azalması. C. Sosyal faydanın azalması. D. Sosyal maliyetin artması. E. Bütçe açıklarının oluşması. Yanıt A. Kaynak dağılımında etkinliğe ulaşabilmenin koşulu kamusal hizmet sunumunun kişilerin tercihleri ve ihtiyaçları ile orantılı olmasıdır. 29. Kamusal hizmet sunumunun fayda ve maliyetlerinin yayıldığı alan bütün ülkeyi kapsıyorsa ilgili mal ve hizmetin kimin üretmesi daha uygun olabilir. A. Belediyeler, B. İl özel idaresi, C. Köyler, D. Merkezi yönetim, E. Mahalle. Yanıt D. Kamusal hizmet sunumunun fayda ve maliyetlerinin yayıldığı alan bütün ülkeyi kapsıyorsa ilgili mal ve hizmetin merkezi yönetim tarafından üretilmesi daha uygundur. 30. Kamusal mal ve hizmet sunumu sadece yerel yönetimleri kapsıyorsa ilgili mal ve hizmeti kimin üretmesi daha uygun olur? A. Yerel yönetimler, B. Merkezden yönetim, C. Başbakanlık, D. Düzenleyici kurumlar, E. Denetleyici kurumlar. Yanıt A. Kamusal mal ve hizmetin sunumu yerel yönetimleri ilgilendiriyorsa ilgili hizmeti yerel yönetimlerin sunması daha uygun olur. 31. Aşağıdaki hizmetlerden hangisinin merkezi yönetim tarafından sunulması daha uygun olur? A. İtfaiye, B. Çöp, C. Ulusal savunma, D. Şehir içi ulaşım, E. Kanalizasyon. Yanıt C. Ulusal savunma merkezi yönetim tarafından sunulması gereken bir hizmettir. 32. Bir üretim veya sunum faaliyetinin ölçeğinin genişletilmesi sonucu birim başına maliyetin azalmasına ne ad verilir? A. Dışsallıklar, B. Ölçek ekonomisi, C. Çipte vergileme, D. Yerindenlik, E. Subsidiarite. Yanıt B. Ölçek ekonomisi bir üretim veya sunum faaliyetinin ölçeğinin genişletilmesi sonucu birim başına maliyetin azalmasıdır. 33. Ölçek ekonomilerinin varlığı durumunda sunulan mal ve hizmetten yararlananların sayısı arttıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir? A. Kişi başına maliyetlerin artması, B. Kişi başına verimliliğin azalması, C. Kişi başına maliyetin azalması, D. Kişi başına gelirin azalması, E. Kişi başına refahın azalması. Yanıt C. Ölçek ekonomilerinin varlığı durumunda bir hizmetten yararlananların sayısı arttıkça kişi başına maliyet azalır. 34. Bir üretim veya sunum faaliyetinin ölçeğinin genişletilmesi sonucu sağlanan maliyet kazanımlarına ne ad verilir? A. Dışsallıklar, B. Ölçek ekonomisi, C. Çifte vergileme, D. Yerindenlik, E. Subsidiarite. Yanıt B. Ölçek ekonomileri bir üretim veya sunum faaliyetinin ölçeğinin genişletilmesi sonucu sağlanan maliyet kazanımlarıdır. 35. Bir mal veya hizmetin üretim ve tüketiminin üçüncü kişiler üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratmasına ne ad verilir? A. Dışsallıklar, B. Ölçek ekonomisi, C. Çifte vergileme, D. Yerindenlik, E. Subsidiarite. Yanıt A. Dışsallıklar bir mal veya hizmetin üretim ve tüketiminin üçüncü kişiler üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratmasıdır. 36. Aşağıdaki durumların hangisinde yerel yönetimler aşırı üretim yapma yoluna gidebilir? A. Faydası komşu bölgelere taşan hizmetler. B. Faydası bütün ülkeye yayılan hizmetler. C. Dışsallık alanı geniş olan hizmetler. D. Birim başına maliyeti yüksek olan hizmetler. E. Maliyetlere diğer yerel yönetimlerin katlandığı hizmetler. Yanıt E. Yerel yönetimler maliyetlerine göre diğer yerel yönetimlerin katlandığı hizmetlerde aşırı üretim yoluna gidebilirler. 37. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin öz gelirlerinden biri değildir? A. Yerel vergiler, B. Yerel harçlar, C. Harcamalara katılma payları, D. Katma değer vergisi, E. Taşınır taşınmaz malların kira satış gelirleri. Yanıt D. Katma değer vergisi genel yönetim gelirleri arasında yer alır. 38. Yerel yönetimlerin öz gelirleri içinde en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Yerel harçlar, B. Yerel vergiler, C. Kira satış gelirleri, D. Girişim, iştirak, faaliyet gelirleri, E. Harcamalara katılma payları. Yanıt B. Yerel yönetimlerin öz gelirleri içinde en büyük yerel vergilere aittir. 39. Yerel yönetimler tarafından tarh olunan ve veya yerel yönetimlerin oranlarını belirlediği gelirleri yerel yönetimlere bırakılan vergilere ne ad verilir? A. Yerel vergiler. B. Yerel harçlar. C. Harcamalara katılma payları. D. Katma değer vergisi. E. Taşınır taşınmaz malların kira satış gelirleri. Yanıt A. Yerel vergiler, yerel yönetimler tarafından tarh olunan ve gelirleri yerel yönetimlere kalan vergilerdir. 40. Merkezi yönetim tarafından vergi tabanı belirlenip tahsil edilse bile yerel yönetimin öz geliri olarak kabul edilen vergilere ne ad verilir? A. Katılma payları, B. Harcama payları, C. Yerel vergiler, D. İştirak gelirleri, E. Faaliyet gelirleri. Yanıt C. Bir vergi merkezi yönetim tarafından vergi tabanı bile yerel vergi özellikleri taşıyorsa yerel yönetimin öz geliri kabul edilir. 41. Yerel yönetimlerin idari etkinlik faktörü ve yerel hudutlar içerisinde hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı olarak tam bir vergileme yetkisine sahip oldukları vergileme yöntemine ne ad verilir? A. Vergilerin bölüşümü yöntemi, B. Ek oran yöntemi, C. Çifte vergilendirme yöntemi, D. Sabit vergilendirme yöntemi, E. Sınırsız vergilendirme yöntemi. Yanıt E. Sınırsız vergileme yöntemi yerel hudutlar içerisinde hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı yetkisine sahip oldukları yöntemdir. 42. Sınırsız vergileme yetkisi aşağıdaki ülkelerin hangisinde uygulanmaktadır? A. Fransa, İngiltere, B. ABD, İsviçre, C. Fransa, Türkiye, D. Yunanistan, Türkiye, E. Yunanistan, Fransa. Yanıt B. Sınırsız vergileme yetkisi ABD ve İsviçre'de uygulanmaktadır. 43. Sınırsız vergileme yönteminin en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir? A. Yerel yönetimlerin gelirlerini artırması. B. Çifte vergilemeyi önlemesi. C. Yerel yönetimlere tam mali özellik tanınması. D. Vergilendirme yetkisinin iyiye kullanılması. E. Toplumda vergi direncinin doğmasına. Yanıt C. Sınırsız vergileme yetkisinin en önemli faydası yerel yönetimlere tam mali özellik tanınmasıdır. 44. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız vergileme yönteminin sakıncalarından biri değildir? A. Gerekli düzenlemelerin önceden yapılamaması. B. Düzenlemelerin belirli kriterlere bağlanmaması. C. Vergileme yetkisinin kötüye kullanılması. D. Çifte vergilemeye neden olması. E. Vergi kaynağında artışlar yaşanması. Yanıt E. Sınırsız vergileme yönteminin sakıncalarından biri de vergi kaynağında kurumalara neden olmasıdır. 45. Aynı vergi kaynağı üzerinde değişik idarelerin aynı türden vergi koymaları durumuna ne ad verilir? A. Çifte vergileme. B. Ek oran yöntemi. C. İdari maliyetler. D. Faydalanma vergisi. E. Sabit vergileme. Yanıt A. Çifte vergileme aynı vergi kaynağı üzerine değişik idarelerin aynı türden vergi harcamaları durumunu ifade eder. 46. Vergi kaynaklarını çeşitli idareler arasında paylaştırılarak bazı vergilerin merkezi yönetimi, bazılarının ise yerel yönetimlere bırakılmasını öngören sisteme ne ad verilir? A. Çifte vergileme, B. Ek oran yöntemi, C. Vergilerin bölüşümü yöntemi, D. Sınırsız vergileme yöntemi, E. Sabit vergileme yöntemi. Yanıt C. Vergilerin bölüşümü yöntemi bazı vergilerin merkezi yönetimi, bazılarının da yerel yönetimlere bırakılmasını öngören sistemdir. 47. Çifte vergilemeyi önleyen öz gelir bölüşümü yöntemi hangisidir? A. Artı oran yöntemi, B. Vergilerin bölüşümü yöntemi, C. Sınırsız vergileme yöntemi, D. Sınırlı vergileme yöntemi, E. Sabit vergileme yöntemi. Yanıt B. Vergilerin bölüşümü yöntemi çifte vergilemeyi önleyen sistemdir. 48. Vergilerin elde edilen geliri diğer yöntemlerle paylaşan tek bir yönetim tarafından idare edilen yönteme ne ad verilir? A. Çifte vergileme, B. Ek oran yöntemi, C. Vergilerin bölüşümü yöntemi, D. Sınırsız vergileme yöntemi, E. Sabit vergileme yöntemi. Yanıt B. Ek oran yöntemine göre vergiler elde ettiği geliri diğer yöntemlerle paylaşan tek bir yönetim tarafından idare edilmektedir. 49. Aşağıdakilerden hangisi öz gelirin bölüşüm ilkelerinden biri değildir? A. İç piyasanın etkinliği, B. İdari maliyetler, C. İstikrarlılık ve esneklik, D. Ulusal eşitlik, E. Çifte vergileme. Yanıt E. Öz gelirin bölüşüm ilkeleri, iş piyasanın etkinliği, idari maliyetler, istikrarlılık ve esneklik, ulusal eşitlik, fayda maliyet ilişkisidir. 50. Ekonomik teoriye göre hareketsiz ve bölgeler arasında eşit dağıtılmış faktörlerin vergilendirilmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmalıdır? A. Merkezi yönetim, B. Genel yönetim. C. Yerel yönetimler. D. Düzenleyici kurumlar. E. Denetleyici kurumlar. Yanıt C. Ekonomik teoriye göre hareketsiz ve bölgeler arasında eşit dağıtılmış faktörlerin vergilendirilmesi yerel yönetimler tarafından yapılmalıdır. 51. Vergi mükellefinin ödediği tutarın verginin konusundan sağladığı fayda ile orantılı olduğu vergiye ne ad verilir? A. Yerel vergi. B. Özel vergi. C. Faydalanma vergisi. D. Gelir vergisi. E. Kurumlar vergisi. Yanıt C. Faydalanma vergisi vergi mükellefinin ödediği tutarın verginin konusundan sağladığı fayda ile orantılı olduğu vergidir. 52. Fayda maliyet ilişkisi sağlamakta kullanılabilecek gelir yönetimi araçları aşağıdakilerden hangisidir? A. Faydalanma vergileri kullanıcı harçları. B. Faydalanma vergileri çifte vergiler. C. Yerel vergi merkezi vergiler. D. Yerel vergi çifte vergiler. E. Gelir vergisi kurumlar vergisi. Yanıt A. Fayda maliyet ilişkisi sağlamakta kullanılabilecek gelir yöntemi araçları faydalanma vergileri ile kullanıcı harçlarıdır. 53. Akaryakıt vergisi aşağıdaki vergilerden hangisine örnektir? A. Çifte vergiler, B. Gelir vergisi, C. Damga vergisi, D. Faydalanma vergisi, E. Yerel vergi. Yanıt D. Akaryakıt vergileri faydalanma vergilerine örnektir. 54. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde yerel yönetimlerin ana gelir kaynağını oluşturur? A. Transferler, B. Satış ve kira gelirleri, C. İdareler arası mali aktarımlar, D. Katılma payları, E. İştirak gelirleri. Yanıt C. İdareler arası mali aktarımlar çoğu gelişmekte olan ülkedeki yerel yönetimlerin ana gelir kaynağını oluşturur. 55. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim harcamalarına genel bir katkı olarak nitelendirilebilir? A. Koşulsuz yardımlar, B. Koşullu yardımlar, C. Altın kural, D. Ulusal eşitlik, E. Dolaylı vergileme. Yanıt A. Koşulsuz yardımlar yerel yönetim harcamalarına genel bir katkı olarak nitelendirilir. 56. Merkezi yönetimin belirli bir harcama programı ve programın bir parçası için kullanmak şartıyla yaptığı yardımlara ne ad verilir? A. Koşulsuz yardımlar, B. Koşullu yardımlar, C. Altın kural, D. Ulusal eşitlik, E. Dolaylı vergileme. Yanıt B. Koşullu yardımlar merkezi yönetimin belirli bir harcama programı veya programın parçası için kullanılmak şartıyla yaptığı yardımdır. 57. Aşağıdakilerden hangisi idareler arası mali aktarım ilkelerinden biri değildir? A. Dikey mali dengenin sağlanması, B. Yatay mali dengenin sağlanması, C. Politikaların ulusal düzeyde uyumlaştırılması, D. Bölgeler arası dışsallıkların giderilmesi, E. Gelir paylaşımı düzenlemeleri. Yanıt E. Gelir paylaşımı düzenlemeleri idareler arası mali aktarım yöntemlerinden biridir. 58. Yerel yönetimler ile merkezi yönetimin arasında sağlanacak gelir ve harcama düzeyi dengesine ne ad verilir? A. Dışsal denge, B. Sosyal denge, C. Dikey denge, D. Yatay denge, E. Yerel denge. Yanıt C. Dikey denge, yerel yönetimler ile merkezi yönetimin arasında sağlanacak gelir ve harcama düzeyi dengesidir. 59. Fakir ve zengin bölgelerin yerel yönetimleri arasında sağlanacak gelir ve harcama düzeyi dengesine ne ad verilir? A. Dışsal denge, B. Sosyal denge, C. Dikey denge, D. Yatay denge, E. Yerel denge. Yanıt D. Yatay denge, fakir ve zengin bölgelerin yerel yönetimleri arasında sağlanacak gelir ve harcama düzeyi dengesidir. 60. Aşağıdakilerden hangisi yerel borçlanma ilkelerinden biri değildir? A. Nesiller arası eşitleme. B. Sermaye yatırma harcamalarının finansmanı. C. Gelir akımlarının uyumlaştırılması. D. Harcama akımlarının uyumlaştırılması. E. Yatay mali dengenin sağlanması. Yanıt E. Yerel borçlanma ilkeleri, nesiller arası eşitlenme, sermaye yatırım harcamalarının finansmanı, gelir ve harcama akımlarının uyumlaştırılmasıdır. 61. Klasik maliye teorisine göre devletin yalnızca yatırım amacıyla borçlanabilmesi kuralına ne ad verilir? A. Koşulsuz yardımlar, B. Koşullu yardımlar, C. Altın kural, D. Ulusal eşitlik, E. Dolaylı vergileme. Yanıt C. Altın kural, klasik kamu maliyeti teorisine göre devletin yalnızca yatırım amacıyla borçlanabilmesi kuralıdır. İkinci ayrımın sonu, sayfa 28.